Ayrım 18, Işık Bahçeleri, Amin Maluf, sayfa 224. 4. Sasani kralları Büyük İskender'i taklit etmek gayretkeşliğiyle Fatih sıfatından çok kurucu sıfatını yayılıyorlardı. Antik çağ dünyasına nice İskenderiyeler armağan etmemiş miydi İskender? Şapur'da zaferini aynı biçimde ölümsüzleştirmek istiyor, işgal ettiği topraklarda kendi adıyla benzer kentlerin kurulmasını düşlüyordu. Önemsiz bir zafer kazansa bile yeni işgal ettiği yere Şapur'un zaferi, Şapur'a saygı ya da Yiğit Şapur adını verdiği bir kentin ilk taşını koymakta ısrar ederdi. Oraya yerleşmek isteyenlere ünvan, ayrıcalık, bağışıklık dağıtır. Bir veya iki yıl sonra bu kentten geçecek olsa yapımın yavaş ilerlemesine öfkelenirdi. Taktığı yüce isim içinde bulunduğu anın güvencesiymiş gibi. Seferler birbirini izliyordu, zaferler birbiri ardından geliyordu. Sevgililer gibi bunlardan her biri bir öncekinin görkemini kıskanıyordu. Kurulur kurulmaz terk edilen, sonsuzluğa adaylığını koymuş nice kent yine bağ bahçeye veya otluğa dönüşüyordu. Sadece üzerine bir taş ile işaret konuluyor ve arkeologların kazılarını beklemek üzere tarihe gömülüyordu. Edessa yakınlarında Valerianus'un tutsak düştüğü yerde kurulan yeni metropolün yazgısı da böyle oldu. Savaşın ertesi günü kenti kutsamak için bir tören düzenlendi. Kazığa bağlanmış, soluğu kesilmiş, başına neler geleceğinin bilmezliği içinde törenin belki de kurban edilmesinin başlangıcı olacağı korkusu çeken tutsak imparator, nazarlık gibi oradaydı. Boynuna gümüş bir zincir dolamışlardı ve bir ucu Şapur'un tahtının ayağına kadar gidiyordu. Tören alayı ile gelen müneccimler ayini yönetiyorlardı. Tütsüler, danslar, aşina kulakların fark ettiği avesta çizgileri, İmansızları yola getirecek olan büyülü mırıltılar, her biri müneccimlerin kafasında kayıtlı bulunuyordu. Orada bulunanlar kendilerinden geçmişlerdi. Vaaz vermek müneccim başı Carter'e düştü. Ahira Mazda'ya, ona tapınanlara ve onların arasında en büyük, en soylu, en dindar, en düşünceli olana zafer bağışladığı için şükretti. Irkımızı bu zafere ulaştıran ve imansızları perişan eden yüce kişiye şan olsun. Şan olsun. Bu zaferle geçmişteki bütün hükümdarların üstüne çıkan yüce kişi çok yaşasın, çok yaşasın. Hükümdar gururlu bu zaferi ve bu alkışları hak ettiğinden emin yüzü ışıldıyordu. Ancak vaiz bıktırıcı olmaya başlamıştı. İmparatorluğun yüce efendisi, gerçek dinin bilgece sözleri yerine sapıkların, münkirlerin, hainlerin yavelerini dinlemiş olsaydı, Tanrı korusun bizi ne beklerdi o zaman? Doğruyu yanlıştan ayırmasını bilen yüce kişiye şükürler olsun, şükürler olsun. Mani'nin gözleri koruyucusunun gözlerini aradı. Bir hareketiyle ya da yüzünü ekşitmesiyle Carter'i susturabilirdi ama Şapur'un gözleri müneccime dikilmişti, onu ilk kez sıkılarak dinlemiyordu. Cesaretlenen müneccim başı daha da coştu. Yüce karar sırasında akılları karıştırmaya kalkışan zehirli ağızlara lanet olsun, lanet olsun. Hükümdarın yüzünde hala kızgınlık belirtisi yoktu. Babilli tam karşısına yalvarırcasına, isyan edercesine istediği kadar baksındı. Tıpkı ölüm saati geldiğinde onca anının zihninden geçişi gibi, dostluklarından nice görüntü, itiraflar, vaatler, sırdaşlıklar, dünyayı birlikte kucaklamaları, müneccimlere karşı ortak tutumlar gözlerinin önünden geçiyordu. Şimdi de bu suskunluk ve o kaçan bakışlar. Hanedanın ve gerçek dinin düşmanı sapkın haine lanet olsun, lanet olsun. Yüce varlıkların ayaklarını dolanan zararlı hayvanlara lanet olsun, lanet olsun. Birden bir ses, bir gürleme duyuldu. Medyalı müneccim, hakaretlerini duymamak için patamını ağzına takman mı gerekiyor? Konuşan Şapur değildi, hele Mani hiç değil, o böyle konuşmazdı. Carter aniden söylevine ara verdi, gözleriyle çevresini taradı. Bakınıp durma, dedi gürleyen ses. Benim, Hürmüz, seni ben susturdum. Dün tan vakti dövüşen de bendim, ben, Yüce Şapur'un oğlu. Ağzına pelesenk ettiğin o zaferi kazanan benim, benim derebeylerim, benim silah arkadaşlarım. Şehit düşenler de onlar. Sense aşağılık intikamın için onları alet ediyorsun. Siz zaten böylesiniz medyalı müneccimler. Leş kargaları gibi cesetlerine atılmak için savaşçıların ölüm kulelerine asılmalarını bekliyorsunuz. Efendimizin yüce himayesini aldığı bir adama karşı bu kadar rezil sözleri onun yüce huzurunda nasıl söyleyebiliyorsun? Gözleriyle yalvarmak sırası şimdi Carter'e gelmişti. Sonunda Şapur işe el koymaya karar verdi. Onun bir işareti üzerine taht görevlisi eğildi, dinledi, sonra da hükümdarın sözlerini nakletti. Kavga değil, kutlama saatidir. Oğullarımızın 33 kuşak övünecekleri bir zafer kazandık. Efendimiz 10 gün sürece orduda ve bütün imparatorlukta şenlik yapılmasını buyuruyor. Herkes boş rekabetleri ve ters bir zamana gelip söylenen yaralayıcı sözleri unutsun. Efendimiz bu mutlu günde hepinize merhametli davrandı ama diliniz bundan böyle kulaklarını rahatsız etmesin. Bütün saraylılar yere kapanmıştı. Sadece Valerianus ayaktaydı, zincirler içinde ayakta. Mani'nin kendisini saltanatının en görkemli zaferinden neredeyse yoksun bıraktıracak tutumunu Şapur affedemiyordu. Mani de Şapur'un Carter'in sözleri karşısındaki suskunluğunu. Aralarındaki dostluk bağları kopmuştu. Aslında dostlukları doğal değildi, hesaplı kitaplı bir dostluktu. Yine de krallar kralının Babil'in ideallerine sürekli duyarsızlık gösterdiğini söylemek doğru olmazdı. Çıkar ortaklığı mı? Umut kesişmesi de denebilir ve de gerçek bir sevgi. Zaten bu sevgiden bir iz kalmış olmalıydı. Aralarındaki bağın kopmasına karşın hükümdar asla Mani ve yakınlarının himayesini esirgememişti. Mani'nin seçilmişlerden biri müneccimler mahkemesince sapkınlık veya dönmelikle suçlanıp mahkum edildiğinde, müritleri bir kentten kovulup evleri yakıldığında, ki bu olaylar giderek sıklaşıyordu, Babilli yakınlarından birini acele sadarete ya da imparatorluk sarayını yöneten Darbat'a gönderiyordu. Krallar kralı haberi alır almaz Mani'yi koruduğu fermanı herkesin huzurunda açıkça anımsatıyordu. O zaman baskı kalkıyordu. İmparatorluğun başka yörelerinde başka biçimlerde tekrar başlamak üzere. Hiç kuşkusuz hükümdar geçmişte oğlu Behram'a yaptığı gibi ibret verici cezalar verebilir ve baskıları hafifletmek yerine bunları temelinden yok edebilirdi. Ancak himayesi hızını kaybetmişti. Bu davranış onun yaşlanması kadar küsmesine de bağlanabilirdi. Mani de artık saraya gitmiyordu. Ktesifon'da pek az kalıyor, imparatorluğun içinde Tanrı'nın habercisi olma görevine devam ediyordu. Genellikle Hürmüz'ün bulunduğu Ermenistan'da kalıyordu. Babilli krallar kralı tarafından kabul edilmeyi artık istemez, Şapur da onu çağırmaz olmuştu. Yine de bir istisnası olmuştu. Bir görevi, Betlabat'taki kışlık sarayında bulunan hükümdarın kendisini çağrıldığını ilettiğinde Mani Susa'da bulunuyordu. Mani gezisine ilk kez çıktığı kenti özlemişti. Kent o tarihte İncil'deki adıyla anılıyordu ve kerçükten yapılma gülünç surlarını ve her yağmurdan sonra onarmak gerekiyordu. Surların dışında kentin alçak gönüllü zenginliğinin kaynağı olan fıstık bahçeleri uzanmaktaydı. İmparatorluğun efendisinin tasarıları artık sadece bir söylenti değildi ama kentin yerlileri böylesine bir mutluluğa inanmaya pek cesaret edemeseler de bu söylentiyi gurur ve sevinçle tekrar edip duruyorlardı. Babilli tekrar geldiğinde kenti tanıyamadı. Eskisinden ne kalmıştı? Her tarafı delik deşik, yıkılmış, yığılmış, kararmış bir tuğla birikintisi. Çevresi ise sonu gelmeyen bir şantiye, saraylar, ahırlar, kenarlarında cılız ağaçlar bulunan kaldırım taşlarıyla döşeli yollar, kışlalar ve hepsini içine alan teftiş görecekmiş gibi beyaza boyanmış kuleli duvarlar. Kentin yeni adı Gündeşabur'du. Yani resmi adı buydu. Yerliler böyle denmesinden hoşlanmıyordu. Onlar için kentlerinin adı her zaman Betlapat olarak kalacaktı. İşleri düştükçe gittikleri yeni kente gelince orayı da mimarın adıyla anarak Bil diyorlardı. Alaylı ve öfkeli bir adlandırma ama hiçbiri bunu krallar kralının önünde söyleyemezdi. Betlapatlıların sevimli gururları düşmanlığa dönüşse bunun iki nedeni vardı. Önce askerler. Her gece sokaklara dökülen sarhoş takımının yanı başında aileler nasıl barınacak, dürüst ticaret nasıl yapılacaktı? Sonra da krallığın büyükleri. Hükümdar kent ile ilgili tasarılarını açıklar açıklamaz, prensler, bakanlar, yazmanlar, aşiret ileri gelenleri düşük fiyatla en iyi yerleri kapatmışlardı. Başkent hükümdar neredeyse orasıydı. Saraylılar peşinden giderdi, uğultuları, entrikaları, ayrıcalıkları ile. Şapur'un emrettiği saray 20 ayda tamamlandı. Gerçi şantiyelerde binlerce hükümlü çalışmıştı. Ama onların yanı sıra çoğu Nizip'te, Hatra'da, Singare'de ve daha pek çok kentte Sasani birliklerince Roma sınırlarında tutsak edilen yetenekli zanaatkarlar, duvar ustaları, döşemeciler, marangozlar, nakkaşlar, dokuyucular vardı. Zorla getirtilen bu çalışkan ustalar sayesinde saray Ktesifon'daki Leftar'la kıyaslanıyordu. Belki sadece taht odasının tavanı daha alçaktı ama daha ince bir işle süslenmişti ve ışık geçiren delikler tavana öylesine ustaca ve içtenlikle yapılmıştı ki günün her saatinde güneş ışınları geçiriyor, göz kamaştırmadan bütün renkleri veriyor, sıcaklık vermeden aydınlatıyor ve sürekli taze hava geçiriyordu. Mani saraya gitmeden önce eski kentteki şimdi müritlerinin toplandığı ibadethanesine gitti. Duvarlar yerli ressamlar tarafından sanatı daha o tarihte bir okul olarak kabul edilmiş Manet'in üslubu ile resmedilmişti. Sunak yerine kullanılan arka bölümde rahlelerin üzerinde üç kitap gökyüzüne açılmış avuçlar gibi duruyordu. Manet duasını ve vaazını bitirdiğinde insanlar hükümdara iletmesi için uzayıp giden şikayetlerini anlattılar. Manet çaresizlikle içini çekti. "Kralların aşkı nefretleri kadar yıkıcı," diye mırıldandı. "Kimsenin içmediği suya ne mutlu, yollardan uzaklarda çiçek açan ağaca ne mutlu, ama mutluluğunu nasıl bilecek?" Hükümdar Mani'yi alçak kapılı bir odada kabul etti. İlk kez karşılaştıkları odanın tıpatıp aynıydı. Hükümdarın dizlerinde yün bir örtü vardı, uzun dalgalı saçları ve sakalı gizlenen yaşlılığının o kızılımsı rengiydi. İlk sözleri krallar kralının dilinden çok yazmanların resmi diliyle söylenmişti. Belki böylece buluşmanın heyecanını gizliyordu. "Geleneğimize göre her hükümdar resmini saltanatın en usta ressamına çizdirir. Onun sen olduğu söyleniyor Babilli hekim. Elin hala sağlam mı?"
"Elim hala söz dinler."
"Nasıl yapacağını görmen için seleflerimin resimlerini getirdim."
"Benim kendime özgü çizimim var."
"Elinin söz dinlediğini duyduğumu sanıyorum."
"Kafam çizer, elim uyar. Herhangi bir ressam da eski resimleri taklit edebilir ama o zaman hükümdarın birini diğerinden sadece sakalının ya da tacının boyu ayırır. Efendimiz kendisini olduğu gibi çizgilerin sadece kendisini ortaya çıkarttığı ve çizgilerin altındaki değerin anlaşılacağı biçimde çizmemi istiyorsa kendi tarzımda çizerim."
"İstediğin gibi yap. Poz vermem gerekecek mi yoksa çizgilerimi hatırlıyor musun?"
"Belleğim görüntüleri muhafaza eder ama gözlerimin gördüğü görüntüler değildir bunlar."
"Beni anılarındaki görünüşüme göre resmetmen belki daha iyi olurdu ama yüce atalarımın geleneği bu değil, poz vereceğim." Böylece Şapur 7 gün boyunca günde 2 saat tören giysileriyle poz verdi, hareketsiz, sessiz. Mani de tek kelime söylemedi. İşini bitirdiğinde hükümdara gösterdi, acı bir gülümsemeyle, "Ne yazık ki şimdi ben böyleyim," dedi. 18. ayrımın sonu, sayfa 231.